Ayrım 30.
Rodoplu bir an bile tereddüt etmedi. Evet dedi, aşağılardım. Sana inanmıyorum. O sana kalmış. Mamafiş şunda haklı olabilirsin. Dini bütün bir püriten olsaydın, büyük ihtimalle hiç karşılaşmazdık. Günay'ın seni aşağıladığını sanman garipti yana. Bu bendim. Yes she does. Yes I do. Hanımlar aynı anda cevap verdiler. Her neyse dedi Diana. Sizlere katılabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama gördüğünüz gibi olmadı. Zo. Artık şimdi biliyorum. Ben şu ya da bu ilahiyat sahibi değilim. A ilahiyat sahibiyim. Benim içime sindiremediğim şeyleri bunca iyi bilen kilisenin ya da sinagogun ya da caminin gnostik tarihine karşın ben agnostikim. İyi dedi Günay ciddiyetle. Artık senin de bir izmin var. Mutlu olmalısın. David haklıydı diye sürdürdü Diana. Hristiyan ahlakında insanın İsa Mesih'e inanmadığını açık söylemesi hoş karşılanmaz. Eminim ki Müslüman ahlakında da, örneğin hurilere inanmadığını açıkça söylemek de hoş karşılanmaz. Sufiler milyonlarca şey söylediler ama inanmadıkları şeyleri, mesela kadın erkek eşitsizliğine, mesela kadınların ganimet sayılabileceklerine inanmadıklarını açıkça dile getirmediler. Oysa sufilerin ahlakı aşk ahlakıdır, öyle değil mi Günay Hanım? Aşk ahlakı kadınların mutsuzluğu üzerine kurulamaz. Her neyse, söylemeye çalıştığım David'in haklı olduğu. İsa Mesih'e inanmıyorum gibi bir cümle sadece Hristiyan dünyasında hoşa gitmez. Bir Müslüman ya da Budist söylese kimse aldırmayacaktır. Kaldı ki bence insan düşündüğünü dürüstçe ifade ettiği sürece ahlaklıdır. Ve ben şuna karar verdim. Sahici inançsızlık günah olamaz. Sahici olan hiçbir şey günah olamaz. Sokrat'ın dediği gibi, her şeyi dene, iyi bir şey bulursan sakın bırakma. Son cümlesini büyük bir güvenle söylediğini ikimiz de fark etmiştik. Nitekim muzaffer bir ifadeyle ayağa kalktı ve, evet tahmininizde haklısınız, mutfağa bardağını doldurmaya gitti. Bu defa izin almak ihtiyacını hissetmişti. Günay arkasından seslendi. İyi bir şey bulduğunu düşünmeye başladım. Haksız mıyım? Aslına bakarsan hayır, dedi kapıda beliren Diana. Hiç değilsin. Bize geldiğinden beri üçüncü transformasyonunu geçiriyordu. Gözleri pırıldamaya başlamıştı. Sesinde yeni bir güç vardı. Rodoplu'nun eğlenmeye başladığını görüyordum. Bizimle paylaşmak ister misin diye abartılı bir nezaketle sordu. Teilhard de Cardin. Pierre amca babamın arkadaşıydı diye başladı. Şaka yapıyorsun. Hayır Günay Hanım. İkinci Dünya Savaşı sırasında tanışmışlar. Babam bir görevle Pekin'e gitmiş. Orada çoğu Kutiyan kazılarını yapan Pierre amca ile tanışmışlar. Sonra 1955'te bizi Boston'da ziyarete geldi. Hatırlıyorum. Çünkü çok önemli bir gündü. Annem günlerce hazırlandı. Bana yeni elbiseler alındı. Yüzüğünü öptüğümü hatırlıyorum. O son seyahatlerinden biri olmalı. Çünkü aynı yıl New York'ta öldü. Pierre Teilhard de Cardin'in kim olduğunu Günay açıkladı. Çok ünlü bir Cizvit papazıdır, dedi. Fransız. Cizvitlerin bizdeki karşılığı Nakşibendiler olsa gerek. Bunlara İsa Cemiyeti de derler. 1500'lerde kuruldular. Katolik kralların din ve ahlak hocalarıydılar. Fevkalade ortodoksturlar. Ama tarihi ve pedagojik değerleri yadsınamaz. Bu adam, Deschardin, aynı zamanda ünlü bir paleontologtu. İnsanı ve manevi olguyu tabiatla bütünleştiren bir düşünce akımı kurdu. Diana'ya döndü. Affedersin, lütfen devam et. Pierre amcayı 60'larda okudum, dedi Diana. Biliyorsunuz, Vietnam'da yeniliyorduk ve babam bunun nedenini imanımızı kaybetmiş olmamıza bağlıyordu. Şimdi o dev adam, görkemli cizbit, iyimserdi biliyor musunuz? Bu beni o dönemde babamın yanılıyor olduğunu göstermesi bakımından çok etkilemişti. Ama ne demek istediğini şimdi anlıyorum. Bir intikal döneminden geçtiğimizi söylüyordu. 19. yüzyılda bilim tarafından organize edilen ve aydınlatılan, kardeşliğin ısıtacağı bir altın çağın başlangıcında olduğumuzu sanıyorduk. Ama gördük ki bilim çağı hezimetle sonuçlandı. Trajik bir biçimde dağıldık. Mekanik kölelerimize esir olduk. Buna karşılık Pierre amca, insanlığın ilerlediğinin işaretleri olduğunu söylüyordu. Ama bu ilerleme çok ağır olduğu için umutsuzluğa düşüyor, içinde bulunduğumuz evrimin farkına varamıyorduk. Pierre amca aşktan bahsediyordu. Kitabında bir bölüm vardı. Enerji olarak aşk. Bizler aşkın duygusal veçesini, bize sağladığı neşe ve üzüntüyü mütalaa etmeye alışkınız. Oysa aşkın doğal dinamizmini ve insan evrimindeki önemi üzerinde durmalıyız. Çünkü biyolojik bir gerçeklik olarak aşkın, yani bir varlığın diğer bir varlığa çekimi, insana özgü bir süreç değildir. Aşk bütün hayatın ortak unsurudur. Aşk çeşitli şekilleri ve dereceleriyle maddenin bütününü kucaklar. Aşkı bize çok benzeyen memeli hayvanlarda tanımak kolaydır. Cinsel tutku, analık içgüdüsü, toplumsal dayanışma vesaire. Hayatın daha ilkel formlarında daha muğlaklaşır. Tanınması daha zor olur. Ama şurası muhakkak ki en ilkel formlarda da mesela bir molekülde bile birleşme potansiyeli olmasaydı aşk hayatın daha gelişmiş formlarında insanlarda ortaya çıkamazdı. Bizdeki varlığını da teslim etmemizi gerektirir. Zaten çevremizde birbirleriyle birleşerek büyüyen bilinçlere bakarsak aşkın her yerde olduğunu görürüz. İnsanlık, yeryüzünün ruhu, bireylerin ve halkların sentezi, parçanın bütünle ilişkisi, çeşitlerin birliği biyolojik bir zorunluluktur. Ve dünya ile yek vücut olmak istiyorsak, sevme gücümüzü bütün dünyanın bütün varlıklarını, bütün elemanlarını kapsayacak şekilde arttırmak zorundayız. İnsan aşk içinde eriyip tanrısallaşabilir, değil mi? Mekanik kölelerin de dahil olmak üzere değil mi? Aşkın onları da kapsayacak. Diana Pavlovich şöylece duraladı. Evet dedi. Mantıksal çıkarsamanın sonucu o yönde. Peki ya sen? Bu sonuçla halleşebilecek misin? Mekanik köleler fraksiyonlardan sadece bir tanesi. Yaşadığımız hayat hayatın sonsuz şekillerinden birisi. Ben yoksam onlar da yok değil mi? İyi dedi Rodoplu yine. Yüzünden ne düşündüğünü anlamak mümkün değildi. Bütün görebildiğim o gün Pavlovich'te konuşmamaya karar verdiğiydi. Oysa Diana bitirmeye hazır değildi. O kadar ki bu ziyaretinin özel evrimine kaynaklık eden oluşum ve fikir dizinini Rodoplu'yla sınamak olduğunu düşünmeye başladım. Ama açıkçası o noktada bütün bunların bize nesibe ilişkisinin bir ön gerekçesi olarak sunulduğunun farkına varmadığım gibi en ufak bir şüphe dahi duymadım. İzleyen konuşma beni Cemil Bey'in Bir Dünyanın Eşiğindesine götürdü. O kadar ki Diana konuşurken ben kitabın sayfalarını çeviriyor gibiydim. Baksana diyordu Diana. Tabiatta da böyle değil mi? İyi ile kötü, açlıkla refah, sıcakla soğuk, imanla inkar. Rabin Levi ile Profesör David yan yana değil mi? Zıt ama bütün değil mi? Hepimiz tekin çeşitli görünüşleri değil miyiz? İtaliklemeye başladım ben de. Binlerce ses, binlerce inanç. Fakat bir senfoni. Toprak buram buram aşk tüter. Hint şiiri sonsuz bir aşk neşidesi. Bu edebiyatta baş kahramanı kainat. Günay belli belirsiz göz kırptı. Bu bir seçim. Çektiğimiz acılardan biz sorumluyuz. Huzuru da, aşkı da biz kendimiz bulabiliriz. Bugünümü yapan dünüm. Ama yarına karşı tamamen özgürüm. Yarınımın kumaşını kendim dokuyacağım. Benlik dediğimiz heykeli daha önceki doğuşlarda kendimiz yonttuk. Rastgelelik yok kainatta. Yaptığımız her hareket gelecek hayatlarımızın kaderini çizmekte. Bu Cemil Meriç'tendi. Günay cevap verdi. İnsanoğlu varlığının bilincine varan evrimden başka bir şey değildir. Bu da Descartes'inden. Ben devam ettim. Fethedilecek tek ülke var. Kendin. Bakışlarını iç dünyaya çevir. Bu tasavvuftan. Günay güldü. Hayır canım, Upanishadlardan. Sonunda Diana fark etti. Siz ikiniz beni dinlemiyor musunuz? Tabii ki dinliyorduk, dedi Rodoplu, gülümsemesini sürdürerek. İyilik yapmışsın, kötülük yapmışsın, değeri yok diyorsun. Deliler de, bilgeler de bir avuç toprak olur sonunda. Öyle demiyor musun? Selahattin Eyyubi de bir, Gayde Luzignan'da. Ne cennet var, ne ölümden sonra kurtuluş. Ruh yok, ahiret yok, kaslar palavra. Tövbe, istiğfar tek işe yarar. Eblehlerin, iyi dişlerin karnını doyurmaya. Toprak olan vücut nasıl gelir dünyaya? Hiçbir zevkten mahrum etme kendini. Keyfine bak. Bak keyfine. Söylediğim gibi Rodoplu gülümsüyordu. Ama Diana bu gülümsemedeki yabancılaşmayı fark etmiş olmalı ki savunmaya geçti. Böyle kelimelendirdiğin zaman bir tuhaf oluyor. Hedonizmi savunmak da benim işim değil Diana. Bizde deliği sahibine bağlarlar. Niye hedonizm dediğini anlamıyorum. Niye düşüncelerimin sıralamasında bir eksik görüyorsun? Hayır. Dilediğini ispatlama sanatında çok iyisin. Ciddi söylüyorum, mantığına değecek yok. Ama iyilik ve kötülük tabiatın umrunda olmayabilir. Ama benim umurumda. Şimdi hemen sen sormadan ben söyleyeyim. En az bütün kadar önemli bir parçayım. Ormandan çıkmak için binlerce yıldır uğraşan bir insanoğluyum. Tarihimi inkar etmeye niyetim yok. Ama beni durduramazsın. Günay'ın gülümsemesi bütün yüzüne yayıldı. Kendi türünle yaşadığın sürece denemem bile. Ama seni uyarıyorum. Müslüman mahallesinde salyangoz satmana izin vermem. Git Boston'da Britenlere, hatta daha iyisi Quaker komitesinin üyelerine sat. Okurun bunu yanlış anlamaması gerekiyor. Bu aşamada gerçekten de şaka yapıyordu. O kadar ki Diana'ya ne demek istediğini ben açıkladım. Bu cümle ile de o günkü konuşmanın sonuna gelindi zaten. Rodoplu Şafak Özden için sonradan sömürmediğimiz hiçbir dünya görüşü, hiçbir duyarlılık kalmadı dediği kasetin metnini hazırlayacaktı. Ben Yemen türküsüyle başlayıp Çayırtepe'nin dört bir yanında günlerce çalınan, günlerce insanların içine işleyen bir kaseti, Özdemir Erdoğan'ın kasetini 5 kuruş telif hakkı ödemeden çaldırdım. Çayırtepe, ben, Şafak Özden. Çayırtepeli Şafak Özden. Çayırtepe'nin ufkunda bir güneş gibi doğacak olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti iktidarının belediye başkan adayı. Gerçekten de ciddisin değil mi? Beni durdurmaya çalışırdın. Biz hala işin farkında değildik. İstediğine bahse girebilirsin dedi Günay. Hadi artık sus, benim işim var. 4. Aradan aylar geçti. Günay Şafak Özden'in seçimleri kazandığı günün ertesinde soğuk bir bahar sabahı ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyattı. İyileşmemesi için hiçbir neden yoktu. Nitekim o 5 gün içinde taburcu oldu. Bir ay kadar da evde yattı. Şafak Özden'in bu süreç içinde onu bir kez olsun aramamış olmasının öyküyü inanılmayacak kadar kaba bir sadakatsizlik örneğine indirgediğini söylemiştim. Ancak Günay'ı esas yıkan, yeşil elma, tarçın ve kekik koktuğunu söylediği Anadolu delikanlısının ölümü oldu. Şafak'a yüklediği hasletlerin ölümü, Günay'ın Türkiye'ye dair beklentilerinin gerçekleşmesini kendi ömründe göremeyeceği bir tarihe ertelemiş gibi oldu. Tükettikleri atmosferin hakkını veren Türkiye'liler, hayatı karşılayan Türkiye'liler, vakur, güvenli, kişilikli Türkiye'liler, biyofil, özgün Türkiye'liler, adil, tamamlanmış uygarlıklarını dünyadan esirgemeyen Türkiye'liler diyordu. Bu durumda terki dünya tarihini geciktirmek gibi boş bir çabaya girmeyi de reddetti. O mahut 1 Mayıs'tan sonra devrimci Şafak Özden kanlı günü kutlamak üzere Pera Palas SHP kokteyline gidiyordu. Derin bir teslimiyet içine girdi. Ancak o mahut 1 Mayıs, Şafak'ın alçaklığının yadsınamayacak şekilde ortaya çıkmasının ötesinde, tatlı, masum Nesibe'nin de bir yanılsama olduğunu işaret etti. Ve açıkçası ben, Rodoplu'nun kararını hızlandırmakta bu yaşananların da dahil olduğuna inanıyordum. Kaldı ki Selahattin'in o inanılmaz dönüşümü, Şira'nın düşmanlığı da aynı dönemde olgunlaştı. Ve bana bıraktığı mektupta söylediği gibi Günay'ın terkibi bu dönemin Türkiye'siyle çakışmıyordu. Bu terkibi yatsımayacak, bedelini ödeyecek kadar yerli olduğunu da artık biliyorum. Gerisi hüzün. Ama şimdi görevime dönmeliyim. Rodoplu'nun bana telkin ettiği en önemli şeyin yaşananların kaydını tutmak olduğunu söylemiş miydim? Yazıyı yoksulların hakikatte düşmanı olmaktan çıkarmamı istiyordu. O gün Şafak Özden, SHP'nin 1 Mayıs kokteyline faşizmi telin etmeye gitti. Günay eve döndü. Çantasını koridora, mantosunu az ilerideki askıya, ayakkabılarını bulduğu ilk yere bıraktı. Yatak odasına yürürken kapı çaldı. İliklerine kadar yorgundu. Her yeri ağrıyordu. Rüyada gibi açtı ve önde Diana, arkasında başı yerde dikilen Nesibe'yi gördü. Diana'nın elinde bir naylon poşet vardı. "Hay, içeri girebilir miyiz?" Rodoplu geri çekildi. "Tabii, buyurun." Girdiler. Rodoplu, Nesibe'nin ilk tanıdığı günlerdeki gibi Yemenili olduğunu fark etti. Diana makyajsızdı. Üzerinde döküntü bir blucin ve botlar vardı. Ziyarete anlam veremediği için sordu. "Sen yine çalışmaya mı başladın Nesibe?" Nesibe omzunu silkti, güldü, gözlerini yere dikti. Çocukların nasıl? İyi. Bunları mutfağa götürüyorum, olur mu? Diana elinden bırakmadığı poşeti işaret ediyordu. Ne var orada? Konyak var, diyerek poşeti araladı. Fındık, fıstık, bir şeyler. İçeriz diye düşündüm. Bir mahsuru yok değil mi? Hayır yok, dedi Günay. Ben de yeni girdim. Siz buyurun, ben üstümü değişeyim. Yatak odasındaki aynada yüzüne bakmıştı. Ölü gibi görünüyordum. Etrafıma bakındım. O duygu sardı yine. Sahtekarlık. Pembe bej örtülerin ima ettiği huzur yalandı. Beyaz çarşaflar altında hayal ettiğim beden, şafağın değil, Mehmet Ali Dalcı'nın cesedi olmalıydı. Her tarafım sızlıyordu. Üstümdekileri zor çıkardım. Bir aspirin alsam iyi olacağını düşündüm. Çekmecelere bakarken içeriden Diana'nın sesi geldi. Tiz bir bağırıştı. Ne dediğini anlamak için duraladım ama tekrarlamadı. Bu ikiliyi hiç çekemeyeceğimi düşündüm ben de. Olacaklara hazır olmak için bir yana, neden geldiklerini merak edecek halde bile değildim. Oturma odasına döndüğünde Diana'nın orta sehpasını donatmış olduğunu gördü. Konyak bardaklarını bulamadım, bunları kullandım. Umarım kusura bakmazsın. 3 adet rakı bardağı neredeyse tepeleme konyak doldurulmuştu. Hemen yanındaki tabakta kuru yemişler vardı. Buz ister misin? Yok, hayır, dedi Günay. Sen istersin. Bu Nesibe'ydi. Nesibe gülmekle yetindi. Yüzü yine burnunun etrafında toplandı, çilleri birleşti, gözleri çizgi oldu. Diana buzları koydu, oturdu, bardağını başına dikti. Rodoplu göz ucuyla Nesibe'ye baktı. Onun da kendi bardağına uzandığını gördü. Düğünlerde tepsi yetmez de limonata bardaklarını birbirlerine değecek şekilde sıkı sıkı dizerler, bilir misin? Tepsiyi uzattıklarında döküp saçmadan almak için çok dikkatli olmak gerekir. Hele de birden fazla el uzanmışsa. İşte onun gibi tereddütlü bir uzanmaydı. Ama aldı, içti, bardağı yerine koydu. Yemenisini sıkıştırdı. Aklıma garip bir cümle düştü. Bu yıl faşingi zıganalarda kutlayacaklarmış. Beyaz bir tülbentin çevrelediği ağza değen içki bardağı kadar yadırgatıcı az şey olsa gerek. İnsanın içki değil de hoşaf suyu olduğuna yemin edesi geliyor. Yüzünü buruşturmadığını, fındık tabağına uzandığını gördüm. Bunları yaparken bana bakmamıştı. Ama utandığına ilişkin işaret de yoktu. Ben ise bu içki faslının neden, hele de o saatte tertiplendiğini anlamaya çalışıyordum. Nereden geliyorsunuz siz? Evden. David nasıl? İşlerini bitirdi mi? David şehir dışında, dedi Diana. Ben Arnavutköy'de kalıyorum. Rodoplu'nun toparlayamadığını fark etmiş, Nesibe'yi işaret etmişti. Birlikte kalıyoruz. Abdullah yok mu? Bu soru Nesibe'ye sorulmuştu ama onun yerine Diana cevap verdi. Yok, bu sefer sahiden gitti Hödük. Nesibe yine bardağa uzandı. Bu defa da büyük bir yudum yuvarladı. Çarpmasın, alıştık artık. Yine de dikkat et. Diana'ya döndü. Peki ne yapıyorsunuz? Dikiş mi dikiyorsunuz? Nah, dedi Diana küçümseyen bir hareketle. Nesibe çok tembel. No, sadece yaşıyoruz. Saz çalıyorum, resim yapıyorum. Çok resim yaptım. Rodoplu, bunu nasıl anlamlandıracağımı bilemedim, dedi. Suyunuz akıyor mu bari? Gibisinden bir şeyler sordum. Dam, belediye, dedi Diana. Hayır, sularımız akmıyor. Karakolun önündeki çeşmeden taşıyoruz. Şunlara bak, ellerini uzattı. Avuçlarını açtı. Bir baştan bir başa nasır tutmuş ayalarını gösterdi. Başta çok acıyorlardı, şimdi alıştım. Susuzluk zor oluyor, bitleniyoruz biliyor musun? Uzandı. Uzun saçlarından bir tutam aldı. Gözlerinin önüne bit ya da sirki arar gibi yaklaştırdı. İncelemeye koyuldu. Bir yandan da konuşuyorduk. 2 ay içinde 3 kere bitlendik. Nesibe'ye baktım. 2 kere, dedi Nesibe gülerek. Konyak bardağına uzandı yine. Ama artık yoğdur. Gittik hamama, bittir neyindir kalmadı. Yoktur inşallah. Yoğdur, dedi Nesibe. Bu arada bardakların hızla boşaldığını görmüştü. Günay boşaldığını ve aynı hızda dolduğunu fark etti. Yolculuk ne zaman? Ayın sonunda David gidiyor. Sigara paketine uzandı. Ben gitmiyorum, dedi meydan okur gibi. Nesibe ile ben daha sonra, yaz sonunda gideceğiz. Adını duyan Nesibe içkisine uzandı. Bu defa çözülen yemenisini bağlamaya zahmet etmemişti. Rodoplu susuyordu. Well, ne diyorsun? Ne dememi istiyorsun? Bak, Nesibe burada yaşayamaz. Parası yok, işi yok, geleceği yok. Abdullah işe yaramaz serserinin teki. Ama benimle Amerika'ya gelebilir. Benim bir refakatçiye her zaman ihtiyacım var. Büyük bir evimiz var. Çocuklar çok iyi anlaşıyorlar. Birlikte okula gidebilirler. Yani onun için iyi bir hayat olur. No, öyle değil mi? Sen ne düşünürsün? Tüm gerekçelerini arka arkaya nefes almadan sıraladı, diye anlattı Günay. Nesibe'yi bana onu ikna etmesine yardımcı olayım diye getirdiğini anladım. Ama anlaşılan yüz ifadem beni ele verdi. İsa Mesih aşkına, diye inledi. Nesibe senin gibi değil. Senin Birleşik Devletler'de yaşamak istemediğini biliyorum. Çünkü senin burada bir yerin, bir geleceğin var. Nesibe'nin yok. Aksine, Amerika'ya benimle gelirse burada da yeri olacaktır. Oğlanlara bak. Yani Günay, sen de ben de biliyoruz ki bu çocuklar burada kalırlarsa sizin o lanetli kas sisteminizi aşamayacaklar. Yani okulu bırakmaları da çok büyük bir ihtimal değil mi? Babalarına bak. O adamdan çocuklarına hayır geleceğini düşünebiliyor musun? Muhtemelen hayır. O zaman benimle Birleşik Devletler'e gelmeleri daha iyi olmaz mı? Yani bak, ben zengin bir kadınım. Onlara bakarım. Eğer Nesibe çocukları garanti altına almak istiyorsa onları nüfusuma da geçiririm. US pasaportları olur. O durumda mirastan da pay alabilirler. Ona söylediğim bu. Türkçe'ye, yani Nesibe'ye döndü. Senin çocuklar, ben evlatlık almak. Yes? Rodolfo tepkisini görmek için olsun Nesibe'nin yüzüne bakamamıştı. O bardağı uzat bakalım, dedi. Ellerinin titremesini saklamak için büyük uğraş veriyordu. Nesibe'nin yüzüne bakmadığını fark ettim, diye anlattı. Sanki ikimiz de utandıracak bir olaya şahit oluyorduk ve yüzleşmek istemiyordum. Ne düşünmesi, söylenenleri nasıl değerlendirmesi gerektiğini toparlamaya çalışıyordu. Bu arada yine içkiler içiliyordu. Bu üçüncü oldu Nesibe Hanım. Dikkat et, hasta olabilirsin. Gözlerini kaçırdığı için fark edememiştim. Ama kaymaya başlamıştı, dedi Günay. Cevap yerine güldü, başını öne eğdi. Bardağı bırakmadığını da fark ettim. Öte yandan Diana ısrarlıydı. Zo, ne diyorsun? Bu resme erkekler nasıl uyuyor? Abdullah, David neredeler? Oh, David de benim sürebileceğimize inanmıyorum. Bundan sonra değil. Ne demek istiyorsun? Yoksa ayrılıyor musunuz? Nedir? Diana omuzlarını silkti. Bilmiyorum ama birlikte olamayacağımızı biliyorum. Yanlış anlaşılmak endişesiyle telaşlandı, Nesibe'ye döndü. Ama bu fark etmez. Ben ondan bağımsız olarak zenginim. Benim param çocukları ve ikimizi de idare eder. Para problem değil. Ya Abdullah? O hödük. Baksana, Nesibe'yi yasal olarak bile almamış. İsa Mesih. Nesibe onun metresinden başka bir şey değil. Resmi nikah yok demek istiyorsun. Na, dedi Diana küçümser bir el hareketiyle. Hikaye. Ölüp çürüseler farkına bile varmaz. Öyle değil mi Nesibe? Öyledir kuzum, dedi Nesibe. Haylazlık yapan çocuğuna güler gibiydi. O hödük, dedi Diana yeniden. Biliyor musun ne yaptı? O geceyi hatırlıyor musun? Beni çocuklarla sokağa attığı geceyi. Duydum. Tamam. Sonra Nesibe gelmedi. Ben Kudüs'e gittim. Evet. Bir aydan fazla olmuştu. Nesibe'yi görmemiştim, biliyor musun? Ve başım dertteydi. Oh boy. Başım dertteydi. Konyak şişesine uzandı. Boş olduğunu gördü. No panic. Bunun geldiği yerde daha var. Bir dakika hanımefendiler. Hemen geliyorum. Gözlerine o bildik deli yeşili parıltı yerleşmeye başlamıştı, diye anlattı Günay. Sesi şimdi daha bir yüksek, daha bir heyecanlıydı.